14. Tevfik Kabasakal kıraathanesinde perdesini kurdu, şemasını yaktı. Fakat perdeye aksettirdiği gölgeler seyircileri hem düşündürüyor hem güldürüyordu. Oyun eski oyundu ve her vakit padişahın ömrüne dua ile başlar, dua ile biterdi. Kağıt kuklaların kıyafetlerinde de zahiri bir tahavvül yoktu. Fakat ruhları değişmişti. Mesela Miras Yedi, o ananevi aptal züppe, küçük bey değildi. Dal kavukları parasını alıp onu maskara etmiyorlardı. Tevfik'in Miras Yedisi becerikli ve kurnazdı. Parası hiç tükenmiyordu. Abdülhamit'in mürteşii, azılı büyük memurlarından pek farklı değildi. Hatta vaktiyle Gelibolu mutasarrıfı olan zamanın dahiliye nazırı Zati Bey'e benzemiyor değildi. Arnavut rolüne çıkan kağıt kukla zamanın tüfekçi başısını çok hatırlatıyordu. Kıyafet, üslup, ifade hep eski fakat semboller yeniydi. Yalnız bunu o kadar sanatkar bir karışıklıkla, mantığa sığmaz vakalar arasında gösteriyordu ki, onu yakalayıp şunun bunun karikatürünü yapmakla itham etmek çok müşküldü. Halk sınıfına mensup örnekleri Tevfik doğrudan doğruya açık ve realist bir ifadeyle yaşatıyordu. Zahiren muti, dal kavuk, büyüklerin yüzüne gülüyorlar, arkalarından alay ediyorlar, terzil ediyorlar, kalplerinde adalet hissinden doğma bir isyandan ziyade kıskançlıktan vücuda gelen bir gayz ve gızlet. Daha ziyade menfi sahalarda söyleyen, yaşayan Abdülhamit devrinin halkı. Karagöz'ün kendisi Tevfik'in elinde aslından daha sevimli ve manalı olmuştu. O da bütün öteki çaresiz halk gibi dal kavuk, onlar gibi geveze. Kulağında patlayan şamarı, tepesine inen yumruğu sırıtarak hazmediyor. Fakat tavrı ile başka türlü harekete imkan olmadığını anlamak isteyen pratik bir halk filozofu olduğunu gösteriyordu. Tevfik, Kapasakal Kıraathanesi'nin günden güne artan müdavimlerinin ısrarıyla haftada iki akşamda meddahlık etmeyi kabul etmişti. Söylediği, daha doğrusu temsil ettiği hikaye kahramanlarının tuhaflığı ağızdan ağıza yayılmıştı. Gene Tevfik kibar davetlerinde en parlak numara oluvermişti. Kıraathaneye devam eden birkaç muharrir ona hikayelerini piyes haline sokmayı teklif ettiler. Reddetti. Kendi yarattığı karakterleri her defasında kendi bildiği gibi başka başka konuşturmakta ısrar etti. Eğer Tevfik meramını anlatabilseydi sanatın yazıda değil her an değişen hayatta olduğunu söyleyecekti. Ve eğer para denilen şeyin kıymetini bilseydi, bu fırsatta adeta zengin olabilirdi. Fakat kazancı bir elinden giriyor, bir elinden çıkıyordu. Artık dükkanla meşgul olacak hiç vakti yok. İşi Rakım'a ve zamanı oldukça Rabia'ya bırakmıştı. O, üç akşam Kabasakal'da, sabahları öğleye kadar yatakta, öğleden sonra da hikayelerini meşk etmekle vakit geçiriyordu. Rakım'la Rabia, Tevfik'in yeniden parlayan ikbalinin güneşinde ısınıyorlar ve onun muvaffakiyetiyle ondan çok sermest oluyorlardı. Ve Rabia büyüyordu. Sırf kol bacak uzamasından ibaret bir büyüyüş değil, benliğinden hasıl olan başkalıkla, yeni kudretle olgunlaşan bir büyüyüş. O, sinekli bakkalı babasından çok meşgul ediyordu. Yaşıtlarından bir baş uzun, kafası dimdik karşısındakilerin gözlerine bakmaktan sıkılmayan cesur bakışlı, servi vakarıyla dolaşan bir kız. Bir kadın gibi gençlik çağına gelince fukara sınıfının işçi kadınlarının kıyafetini seçti. Uzun, bol bir siyah yeldirme, belden aşağı düşen beyaz patiska başörtüsü ve üstünde her zaman arkaya atılan ve hiçbir zaman inmeyen bir peçe. Esasen hangi işçi, küçük satıcı kadın esnaf yüzünü örtüyordu? Derisi güneşten tunç gibi yanmış, dolu ve mesut hayatının tesiriyle sevimli ağzındaki eski çizgiler hemen hemen tamamen silinmiş. Sinekli bakkal delikanlılarının rüyalarına giren bir sima olmuştu. Evlenmek çağına gelmiş kızlara söz atmak, bıyık bükmek, hatta tenhada çimdiklemek meşru olmakla beraber bir tek delikanlının ona bu şeyleri yapmaya cesareti yoktu. Hafızlığından gelen yarım mukaddes vaziyeti, serbest tavrı, bilhassa keskin, hazır cevap, mütecaviz dili, genç, yaşlı, her erkeğe kendini saydırıyordu. Mahallede o yaşta herhangi kıza koca bulmayı vazife bilen koca karılar ona eş erkek düşünemiyorlardı. Erkekler bir ayak evvel evlenmesine taraftardılar. Kız sinekli bakkalın erkek dünyasına meydan okuyan bir bayrak gibiydi. Fakat onlar da aralarında hiçbir delikanlıyı ona eş olabilecek kadar yürekli bulmuyorlardı. Rabia'nın mahallelinin zihnini bir muamma gibi yorduğu bu günlerde, tulumbacı başı Sabit Bey ağabey avanesini başına topladı, mahalle kahvesinin bir köşesinde Tevhin kızının evlenmesi meselesini müzakere etti. Rabia ona yüzü maskeli Arap özengi gibi, erkek pehlivanların mertliklerine bir leke gibi görünüyordu. Takıma yeni intisap eden alaycı bir genç, ''Sen mahalle yiğitlerinin başındasın ağabey. Bekarsın da. Bu kızı yola getirmek sana düşer. Başka hangi kabadayı onun burnunu kırabilir?'' Sabit Bey ağabey avuçlarına tükürdü, ellerini ovdu. ''Yarın bir dükkanda kendimi göstereyim. Ötesi kolay.'' Müstehzi genç güldü. ''Ötesi onlar ermiş muradına.'' Sabit Bey ağabey mahalle tulumbacı başları arasında en hatırı sayılanlardandı. Beyazıt Kulesi işareti çeker çekmez, köşklü, elinde kırmızı feneriyle köşe başında döne döne narasını atar atmaz, sinekli bakkal takımı, kolsuz, kırmızı faninalarını başlarından geçirir, ayaklarına çarıklarını takar, tulumba omuzlarında, Sabit Bey ağabeyin siyah atının arkasından tabanlarını kaldırırlardı. Onun naraları öteki takımların narasını kedi miyavlaması gibi ehemmiyetsiz bırakır, onların çevik bacakları mutlak en evvel yangın yerine erişirdi. Dünyanın her tarafında böyle külhani erkek teşkilatlarında olduğu gibi onların da yakışıksız halleri vardı. Fakat gene o biçim erkek teşkilatlarında olduğu gibi kendilerine mahsus baba yiğitlik, namus ölçüleri de vardı. Toz koparan, can yakan narasının sahipleri takımlarının ahlak nizamına çok sıkı merbuttular. Sinekli bakkalın tenha olduğu öğleüstü saatlerinden birinde birkaç delikanlı köşenin başına dolaşmaya başladı. Sabit Bey ağabey onların yanından ayrıldı. İstanbul bakkaliyesine daldı. Rabia yalnızdı. Kendisine bu ziyaret için bilhassa çeki düzen veren zengin kıyafetli Sabit Bey ağabeye bakmadı bile. Halbuki o, alnındaki kabadayılık maceralarından kalma eski yara yerini göstermek için küçük kara fesini daha çok arkaya etmiş, etrafındaki ipek mendilin ucu omzuna daha cakalı sarkmış, ağzını içinde tespit edilmiş bir nara varmış gibi çarpıtmış, kolları yanında testi kulpları gibi zaviyeyi kaime yapıyor, en çalımlı tavrıyla yürüyordu. Rabia'nın lakaydisine canı sıkıldı. Dükkanın hemen ortasını bulmuştu. Biraz öksürdü. Fakat kız gözleri önünde açık duran bir defterde onu işitmemiş gibiydi. Başını çevirdi. 2 metre öteye koltuğunun altından bir tükürük fırlattı. Uzun bıyıklarını yeniyle sildi. ''Rabia abla, bana bak, beni dinle. Kör değilim ya, görüyorum. Sağır değilim ya, işitiyorum. Benim kim olduğumu biliyor musun? Ben adamı ne yaparım? Bakayım bakayım kim oluyormuşsun. Tulumbacı başı, adama ne yaparmışsın? Ablan dün dükkana geldi. Kolunu kırmışsın, sargıyla geziyor. Daha ne yaparsın bakayım? Çeşme başında kızları ürkütürsün, köpek yavrusunu da çiğnersin. Daha başka ne yaparsın bakayım? Altın gözlerin yeşil alevleri Sabit Bey ağabeyin yüzüne dolaştı. Daha dün örgülerini sallaya sallaya sokakta dolaşan kız çocuk bu muydu? Buna mağlup olursa avanesinin nasıl yüzüne bakardı? Ağzını biraz daha çarpıttı. Korkunç olmaya çalışan bir sesle. ''Ben adamı bir lokma yapar yutarım. Bana adıyla sanıyla'' diye başladı. Fakat bitiremedi. Rabia fırlamış üstüne geliyordu. ''Ya öyle mi? Ama ben senin ağzının lokması değilim. Seni köpek yavrularının umacısı. Seni korkak külhan beyi. Bak etrafta kimse yok. Bakayım bana ne yapacaksın. Al sana. Tuh tuh tuh.'' Sabit Bey ağabey sahiden korktu. Rabia bağırmakta devam ederse, mahalle onu yalnız vaktini gözetip bacak kadar kıza sataşmaya geldi sanacak. Halbuki onun maksadı sadece biraz caka satmaktı. Kekeleyerek kızı teskine çalıştı. ''Rabia abla, ben sana sataşmaya gelmedim. Böyle bir şey aklımdan geçtiyse köpek olayım. Eteğinin ucuna dokunanı ben çiğ çiğ yerim. Vallahi, billahi.'' O kadar Rabia'yı ikna etmek istiyordu ki, o kadar yiğitliğini ispat etmek istiyordu ki, tulumbasına yemin için ''Toz koparan, can yakanın başına'' diye başlayınca Rabia bütün bütün çileden çıktı. Kafasına fırlatmak için dükkanda bir şey ararken bir taraftan da bağırıyordu. ''Sus köpek, hayvan defol, benim senin himayene ihtiyacım mı var? Ben senin gibi köpeklerin haddini bildirmez miyim?'' Kız kudurmuş gibiydi. Ağabey bu defa ricati, hatta acilen ricati, kabadayılığa tamamen muvafık buldu. Nefes nefese köşe başına koştu. ''Hadi öteki sokağa'' kumandasıyla hepsini ta Selim Paşa'nın konağının kapısına kadar sürükledi. orada durdu. En ağır tavrıyla, "Bu mahallede Rabia ablanın papucunu silmeye layık erkek yok," diye başladı. "Kim ona yan bakarsa kemiklerini kırar, anasını ağlatırım," diye bitirdi. Gençler hep koltuklarının altından 2 metre uzağa birer tükürük fırlattılar. Bıyıklarını ağabeyvari yenlerine sildiler. "Yaşasın be, yangına giderken dükkanın önünde hep nara atarız," dediler. Sabit Bey ağabey telaşla, "Hayır, hayır, dükkanın önünden geçerken fare gibi sessiz, anlaşıldı mı?" dedi. Anlaşıldı. Sabit Bey ağabey takımı Sinekli Bakkal sokağından geçerken artık sağa sola bakmaz, kimseye omuz vurmaz oldu.